3. Bölüm Ayrım 14 Sayfa 161 Olay karım için gerçek bir şoktu. Benim çektiklerimin belki %1'ini yaşamıştı ama yine de bir deneyimdi. Ve ruhunda büyük yaralanmalar ve derin akisler yaratmasından korkuyordum. Ona ihtiyacım vardı. Bu korkunç badireden kurtulmam için en azından mutlak güveneceğim birinin sağlam ve sağlıklı olması gerekiyordu. Artık bunun ruhsal hastalıktan öte bir şey olduğuna çoktan inanmaya başlamıştım. Olağan dışı, normal kabul edemeyeceğimiz, ilmin izahtan aciz kaldığı bir durumla karşı karşıyaydık. Selma uzun uzun bana sarılarak ağladı. Kendine gelmesi zaman aldı. Öylesine bitkin ve acılar içindeydim ki konuşamıyordum bile. Neden sonra karım birden kollarını boynumdan çözerek nasılsın diye sordu. Başımı sallayıp iyiyim demek istedim. Hala yerdeki halının üzerindeydik. Galiba karım ikinci bir panik dalgasına kapılmak üzereydi. Yaşadığı olayın dehşet dalgası yeniden bedenini sarıyordu, titremeye başlamıştı. O dedi, o canavar bir daha ne zaman bedenine girecek? Ben olmaz diye mırıldandım. Herhangi bir süresi yok. 5 dakika sonra da gelebilir, yarın da bilemem. Aman Allah'ım, çok korkunçtu. Ona moral vermem, tükettiği enerjisini desteklemem lazımdı. Çok iyiydim dedi. Çok iyiydin dedim. Elinden geleni yaptın. Niçin sopayı hep yanında taşımanı istediğimi şimdi daha iyi anladın değil mi? Sopa kelimesi galiba bana savurduğu darbeleri anımsatmıştı karıma. Telaşla ayağa fırladı. Gözlerinden yeniden yaşlar boşalmaya başlamıştı. Sana vurdum. Hem de hırsla, hışımla, öldüresiye vurdum. Başka çaren yoktu sevgilim. O vurduğun ben değildim. İblisti, sakın unutma. Çok canın yanmış olmalı. Önemli değil. Bir yerinde kırık falan var mı? Bilmiyorum diye fısıldadım. Ama tüm bedenim sızlıyor. Dur seni ayağa kaldırayım bir bakalım. Selma toparlanıyordu. Benim için şimdilik en büyük kazanç oydu. En azından beni anlayan ve yardımıma koşacak birini, daha doğrusu en güvendiğim insanı kazanmıştım. Onun desteğiyle doğrulmaya çalıştım. Arkama geçip koltuk altlarımdan tuttu. Ayağa kalktım, birkaç adım attım, yürüyebiliyordum ama kaburgalarım müthiş sızlıyordu. Hemen yatağa yat dedi. Dinlenmeye ihtiyacım var. İçimdeki korku galebe çaldı. Burada olmaz, beni aşağı salona götür, kanepeye uzanayım. Selma sert bir sesle hayır dedi. Burası senin yatağın. Şayet iblisle mücadele edeceksek korkmayacağız. Hayatımızı cehenneme çevirmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl yaşıyorsak öyle devam edeceğiz, anlıyor musun? Bunlar cesurca edilmiş laflardı. Ama daha ziyade ilk tepkilerin desteklendiği. Karımın şu an hissettiği hırs ve kızgınlıkla ve yeterince düşünülmeden ağızdan çıkmış kelimeler. Ben bu safhaları çoktan atlatmıştım. Aşağıda yatmam daha sağlıklı olur sevgilim dedim. Ne zaman döneceği, bizi ne halde yakalayacağı hiç belli olmaz. Müthiş zeki bizi bir oyuna getirebilir. Bir gaflet anında dalgınlığımızdan istifade edebilir. Selma öyle hiddet doluydu ki ısrarımı önemsemedi. Hayır, burada yatacaksın. Düzenimizi bozmayacağız. Uzan şuraya. Yediğim sopalardan bitkin haldeydim. Fazla ısrar edemedim ve özlediğim yatağıma sırtüstü yattım. Kısa bir an her şeyi unuttum sanki. Yumuşak yaylı yatağım bana cennette gürül gürül akan ırmakların yanında yatıyormuşum gibi geldi. Gözlerimi yuttum. Acaba bu kabus nasıl sona erecekti? Hayatta nasıl her şeyin bir başlangıcı varsa çektiğim bu acıların da bir sonu olmalıydı. Ama asıl sorun bu sonun ne şekilde tecelli edeceğiydi. Başıma bir bela musallat olmuştu ve ben bunu nedenini bilmediğim gibi sonunu da şimdilik bilemiyordum. Gözlerimi kapalı tutamadım. Uyumak istemiyordum. Uykunun o derin ve bilinmez boşluğu beni ürkütüyordu. Sanki dalıp bir daha o korkunç karanlıktan asla yaşama dönemeyecekmişim gibi bir his vardı içimde. Selma hemen yanı başımda, bakışlarını üzerime çevirmiş beni inceliyordu. Dikkatle gözlerim içine baktığını sezinledim. Benden korkuyor musun diye sordum. Hemen cevap vermedi. Sen benim kocam, erkeğim, hayat arkadaşım, çocuğumun babasısın. Senden neden korkacakmışım ki? Gülümsemeye çalıştım. Ama bir yanım daha var diye fısıldadım. İçimdeki melun kişilik, saldırgan, haris, insanlara kötülük yapmaktan hoşlanan başka bir Selim. Korkunç ve ürkütücü. Onunla yeni tanıştın. Kaba, hoyrat ve gaddar olduğunu gördün. Son derecede acımasız. Ondan korkman doğal değil mi? Karım birkaç saniye düşündü. O sen değilsin dedi başka biri. Kesinlikle Selim Başak değil. Evet bunu ben de biliyorum diye homurdandım. Karımı şimdi yeni yeni bir merak dalgası sarıyordu. Yatağın kenarına oturmuş beni incelemeye devam ediyordu. Bu nasıl oluyor? Yani değişik kişi nasıl bedenine giriyor? Tam olarak açıklamamın imkanı yok. Ben ona değişim diyorum. İlk seferinde bir takım gürültüler, madeni cızırtılar hissediyordum. Sanki gaipten gelen sesler, sonra fiziksel olarak bedenimde kasılmalar, ürpertiler duyumsadım. Hepsi o kadar. Ruhumun sıkıldığını, içimin bin cendereymiş gibi daraldığını duyumsadım. Ve biri, içimdeki biri birden benimle konuşmaya başladı. Selma korkudan elini ağzına götürüp kapattı. Bendeki değişimin ne olduğunu anlamış, bunun ürpertisini yaşamaya başlamıştı. Bitkin bir şekilde, korkunç bir şey olmalı diye fısıldadı. Başımı tasdik edercesine salladım. Evet, aynen öyle. Sevgilim, seni cinler çarpmış. Gülümsemek istedim yeniden ama beceremedim. Karım tüm pozitif düşünceleri yanında dini itikatları yerinde olan biriydi. İş bu mecraya dökülürse konuşmanın bir neticeye varamayacağını bilecek kadar onu tanırdım. Sustum. Allah'tan o da yeniden çektiğim fiziksel acıları hatırlamış gibi birden sordu. Doktor çağırayım mı? Belki kırık çıkık vardır vücudunda. Gecenin bu saatinde mi? Olmaz. Neden? Ona durumu nasıl açıklayacağız? Karım beni sopayla dövdü mü diyeceğiz? Durakladı Selma. Ne diyeceğini bilemedi. Bir bahane buluruz. Eve hırsız girdi. Kocam onunla boğuştu deriz. Olmaz. Burası korunan bir site. Dedikodu çıkar ve zor durumda kalırız. Unut bunu. Ayrıca doktorluk bir şeyim de yok. Ufak tefek sızlamalar. Sabaha bir şeyim kalmaz. Selman ısrarına uyarak yatağa yatmıştım. Zaten kaç gündür yorgunluktan bitkin haldeydim. Bu geceki olay ve yediğim sopa da tuzu biberi olmuştu. Göz kapaklarımın ağırlaştığını hissediyordum. Uyu dedi karım o yumuşak sesiyle. Dinlenmelisin. Ya sen? Ben artık uyuyamam. Hem ikimizden birinin uyanık kalması lazım. Haklısın diye fısıldadım. Huzurumuz bütünüyle bozulmuştu. Selma'nın tüm metanetine rağmen korktuğunu biliyordum. Bana bakan gözlerinde hala sormak istediği bir şeyler olduğunu da sezinlemiştim. Ama bastıran uyku ona yardımcı olmaktan beni alıkoyuyordu. Derin bir uykuya dalmıştım. Ertesi sabah Ali'nin odaya dalmasıyla uyandım. Silkinerek yataktan fırlamak istedim ama her yanım dökülüyordu ve sızılar içindeydim. Özellikle kaburgalarım fena acı veriyordu bana. Korkarım kırık olmasa da kemiklerimde çatlak bulunabilirdi. Ali ne de olsa hala küçük bir çocuktu. Yataktan sıçrayarak uyanmam onu keyiflendirmiş olmalıydı. Yatağın yanında kahkahalarla gülüyordu. İlk şaşkınlığım geçince vücudumdaki sızlamaları aldırmadan ben de gülümsemeye çalıştım. Böyle neşeli bir aile tablosuna sanki aylardır hasret kalmış gibi hissediyordum. Halbuki iblisin bedenimi işgalinin ve kaçan huzurumun henüz 4. günüydü. Yatağın içinde doğrulunca başımda künt bir ağrı duyumsadım. Aklıma Doktor Ayşe'nin sorduğu sualler geldi. Sanırım o hala bir takım ileri tetkikler yaparak bende beyin tümörü arayacaktı. Başımdaki ağrı kesinlikle onun düşündüğü cinsten değildi. Buna emindim. Annen nerede diye sordum Ali'ye. Mutfakta dedi, kahvaltı hazırlıyor. Seni o mu gönderdi yanıma? Oğlum başını salladı. Evet, usulca git bak bakalım babana. Hala uyuyor mu dedi. Ali de garip bir tedirginlik sezinlemiştim. Gözlerim içine bakıyordu. Ne var diye sordum. Neye bakıyorsun öyle yüzüme? Baba diye fısıldadı usulca. Evet. Annem korkak bir kadın mı? Yo, bunu da nereden çıkardın şimdi? Ama genelde kadınlar korkak olurlar, öyle değil mi? Örneğin İdil'in annesiyle Arzu'nunki öyleymiş, çok korkakmışlar. Bunlar oğlumun okul arkadaşlarıydı. Bu gizli sorgulamanın sonunun nereye varacağını henüz bilmiyordum ama bozuntuya vermedim. Olabilir diye mırıldandım. Tabii kadınlar bizler kadar cesur olamazlar. Hüzünlenmiş gibi yüzüme baktı yeniden. Biliyorum. Annem de korkak. Kaşlarımı çattım, hiç değil, yanılıyorsun diye fısıldadım. Annen arkadaşların anneleri gibi asla korkak değildir. Ali dudaklarını büzdü. Öyle olsa hiç kalın bir sopayla dolaşır mı evin içinde diye hayıflanarak mırıldandı. Meseleyi anlamıştım. Aslında oğlanın bu gözlemine hazırlıklı olmalı, beni onu korkutmadan ikna edici bir gerekçe hazırlamalıydık ama ikimiz de gafil avlanmıştık. Gülümsemeye çalıştım. Yok canım dedim, o annenin korkusundan değil, lakin cümlenin devamını geçecek uygun bir neden bulamıyordum. Neden peki diye sordu Ali. Bir an düşünür gibi yaptım. Sanki çok gizli bir sırrı ifşa edip etmemekte kararsızmışım gibi davranmaya çalıştım. Sana hakiki nedeni söylersem, bunu kimseye açıklamadan aramızda bir sır olarak saklayacağına söz verir misin? Oğlumun gözleri parladı. Çok gizli bir şey öğreneceğini anlar gibi başını salladı. Söz kimseye söylemem. Özellikle de annene. Tamam dedi. Hafifçe kulağını eğdim ve sesimi alçalttım. Annen kimseden korkmaz. Fakat tüm kadınların müthiş ürktüğü bir şey vardır hayatta ve ondan ne yazık ki annen de çok korkar. Ali merakla gözlerimin içine bakmaya devam ediyordu. Ne o dedi? Pis ve sakıncalı bir yaratık. Yaratık mı, hayalet mi? Bir an farkında olmadan titredim. Galiba açıklamamı fazla uzatmıştım. İş şakayı boğayım derken dudaklarımdan anlamsız kelimeler dökülmüştü. Saçmalama diyebildim. Gerçek yaşamda hayalet filan olmaz. Onlar hep filmde ya da romanlarda gördüğün saçmalıklar. Annen sadece farelerden korkar ve bu evde minik bir sıçağın dolaşıyor. Oğlum tuhaf tuhaf beni süzdü yeniden. Doğru mu bu diye fısıldadı sonra. Hı hı dedim. Hani büyükler yalan söylemezdi? Söylemez tabii. Ama annem söylüyor. Kaşlarım çatıldı. Dik dik Ali'nin yüzüne baktık. Ne dedi annen sana? Çok büyük bir saflıkla mırıldandı. Annem bu çevrede bir hırsızın dolaştığından bahsetti. Doğru mu baba? Yutkundum önce. Bu yaştaki bir çocuğa hırsızdan bahsetmek pek akıl kârı bir açıklama değildi. Ama herhalde Selma da benim gibi gafil avlanmış olmalıydı. Herhalde o sopayı neden hep yanında taşıdığını sorduğu zaman Ali'ye verecek daha münasip bir cevap aklına gelmemiş olmalıydı. Artık işin aslını biliyorsun dedim. O korkunun kaynağı tüm kadınların ortak sorunudur. Yalnızca ufak bir fare. Ama bana söz verdin, bunu asla annene açıklamayacaksın. Bir daha da o sopayla ilgili bir soru yöneltmeyeceksin, tamam mı? Tamam baba, söz dedi. Ne de olsa küçük bir çocuktu ve bir sırrı babasıyla paylaşmaya çok meyalliydi. Gülüştük ve Ali sonra geldiği gibi hızla odadan çıktı. Şimdi annesinin küçük bir fareden korktuğunu sanıyordu. Acıdan sızlayan bedenimle ayakta dengelemeye çalıştım. Anlaşılan dün gece yaşadıkları karımı yeterince etkilemişti ve sabahleyin kahvaltı hazırlamak için odadan çıkarken bu defa kalın sopayı yanına almayı ihmal etmemişti. Yine de karımın olayı tüm boyutlarıyla kavradığından hala şüpheliydim. Öyle olsa oğlumuza git bakalım baban uyanmış mı bir bak diye yukarıya göndermezdi. Benim Ali ile yalnız kalmam da bir sakıncaydı. Hiçbir fikrim yoktu ama ruhuma giren iblisin ne tür kötülük yaratacağını bilemezdik. Kolum kanadım kırık bir şekilde pijamalarımı çıkarmaya çalıştım. Yeni bir gün doğmuştu. Sevdiğim ve güvendiğim aile bireylerinin yanındaydım. Ama içim mutlak bir ümitsizlikle doluydu. Bir dakika sonrasının bile hayatıma ne getireceğini, yaşamı nasıl bir zindana çevireceğini bilemiyordum. Ertesi gün ileri tetkikler için Doktor Ayşe'nin kliniğine gidemedik. Sokağa çıkacak halim ve dermanım yoktu. Bütün vücudum ağrılardan kırılıyordu. Yediğim sopaların acısını ertesi gün daha beter hissetmeye başlamıştım. Gün boyu yataktan çıkamadım. Kımıldadıkça özellikle kaburgalarım müthiş sızlıyordu. Ali okula gidince karım da ben de biraz rahatladık. Er veya geç iblisin mutlaka Ali'nin aramızda olduğu bir an ortaya çıkacağına inanıyorduk. Bendeki değişimin çocuk tarafından görülmesi, çocuk beyninin algılayamayacağı ve kötü sonuçlar doğurucu, kaçılmaz kötü etkiler yaratacağı muhakkaktı. Belki de hayatı boyunca onu etkileyecek, ruh sağlığını tehlikeye sokacak sonuçları da olacaktı. Buna bir önlem almamız gerekiyordu ama karımın da benim de aklıma henüz bir çözüm gelmiyordu. Daha biz bile illetin mahiyetini ilmi olarak kavramaktan acizdik. Küçük bir çocuğa bunu nasıl açıklayabilirdik? O gün iblis görünmedi. Ertesi gün de yoktu. Üçüncü gün de ortaya çıkmayınca Selma yavaş yavaş ümide kapılmaya başladı. Kötü varlığın bedenimi kesinlikle terk ettiğini düşünmeye başladı. Bende bir iyimserlik başlamıştı. Acaba mı diye aklımdan geçirdim. Karımın düşüncesine katılmayı çok istiyordum ama mantığım bunu kabule pek yanaşmıyordu. Yaşadığım karabasanın bu kadar kolay noktalanması olanaksız gibiydi. Mantığıma yatmıyordu bir türlü. Belki de olu sebebini açıklayamadığımdan bitişini de izahtan uzaktım. Gerçek şuydu ki rahatsız edilmeden görmeden geçen 3 günün sonunda ister istemez benim içimde de iyimserlik umutları filizlenmeye başlamıştı. 4. günün sonunda iblisin beni ziyaret etmemesinin nedenini çözer gibi oldum. Sebep gayet basitti. Fiziksel olarak bedenim berbat bir haldeydi. Son 3 günü evde ağrılar ve sızılar içinde geçirmiştim. Kımıldamakta bile zorlanıyordum. Ayağa güçlükle kalkıyor, tuvalete bile zar zor gidiyordum. Bu bedene girmek iblisin işine gelmezdi. Vücudumu dilediği gibi kullanamaz, bedenimin çeviklik, hız ve hareketliliğinden yararlanamazdı. Ona sömüreceği ve kullanacağı dinç, sağlıklı bir beden gerekiyordu. Sebep bu kadar basitti. Yeşeren umutlarım birden tükendi. Bu olasılık yabana atılmayacak kadar mantıklıydı. Düşüncemi karıma da açıkladım. Kabul etmekte zorlandı. Hala iyimser bir hava içinde Badire'yi atlattığımızı, onu korkuttuğumuzu ve bizi bir daha rahatsız etmeye cesaret gösteremeyeceğini söyledi. Tabii inanmadım, asla gerçekçi değildi. İblisle aramızdaki savaş bitmemişti. Bitmesi bir yana aslında daha yeni başlıyordu. Her iki tarafta güçlerini dengelemek, taze enerji toplamak için bekleyişe geçmişlerdi. Bunun başka açıklaması olamazdı. Kabule yanaşmamasına rağmen karımın tatlı umutlarından sıyrıldığını, içini yeniden kara bulutların kapladığını o akşam evde dolaşırken gözlemledim. Dünden beri ihmal ettiği kalın sopayı yine her an erişebileceği yerde tutmaya başlamıştı. Sızılarım iyice dinmişti. Artık evin içinde rahatlıkla gezebiliyordum. 4. gün akşamüstü Selma ile çay içerken biraz daldığını, ruhunun sıkıldığını hissettim. "Ne var, ne oldu, fazla dalgın görünüyorsun," dedim. Yüzüme hüzünle baktı. "Sana bir itirafta bulunmalıyım." "Tabii, söyle." "Şayet, evet, o yaratık bir daha bedenini ele geçirirse..." Karım cümlesinin sonunu bir türlü getiremiyordu. "Çekinme, söyle," dedim. Selma bir solukta boşaldı. "Sana artık vuramam. Bu sopadan nefret ediyorum." "Neden? Nedeni var mı? Bak, o geceden sonra ne hale geldin. Az kaldı kemiklerin kırılıyordu. Kaç gündür hep bunu düşünüyorum. Kendi ellerimle sana zarar verdim. Bir daha bunu yapamam. Bile bile seni incitemem." Gözleri doldu, ağlayacak gibiydi. Gözyaşlarını güçlükle tuttuğunu gördüm. "Boşuna üzülme," diye fısıldadım. "O vurduğum ben değil, iblisti." Karım saçma diye homurdandı. "O darbenin acısını sen çektin. Başka çaremiz yoktu." "Olmalı. Buna bir çare bulmalıyız. Bu iş böyle yürümez. Sittin sene vücuduna musallat olan kötü bir ruhun içinden çıkıp gitmesini bekleyemeyiz. Baksana hayatımız nasıl değişti. Her an tetikteyiz. Meçhul ve görünmeyen bir düşmanın saldırısını bekliyoruz. İkimizin de ruh sağlığı bozuldu. Çıldıracak gibiyim. Tam biraz ümide kapılmıştım ki yine karamsar düşünceler geri geldi. Buna katlanamayacağım. Boğulur gibi oluyorum. Ayrıca Ali'yi de düşünmek zorundayız. Haklıydı, hem de çok haklıydı. Sonu asla tahmin edilemeyecek bir belanın karanlık dehlizlerine dalmış, dolu dizgin yol alıyorduk. İçim sızladı. Bu sorunun kolay kolay noktalanmayacağını ben de biliyordum. Ailemi düşünmek zorundaydım. Başım önüme düştü. Ona ne söyleyeceğimi kestiremiyordum. Bir süre öyle dalgın kaldım. Aklıma bir fikir geliyordu ama bunu karıma açıklamakta zorlanıyordum. Yine de onların iyiliği için bunu söylemekte yarar vardı. "Dilersen boşanalım," dedim. Selma irileşen gözleriyle yüzüme baka kaldı. "Ne dedin, boşanalım mı dedin? Oynattın mı sen? Bu durumda hastayken seni terk edebileceğimi mi düşünüyorsun?" Onu sakinleştirmeye çalıştım. "Yanlış anlama, demek istediğim geçici bir çare. En azından ben iyileşinceye kadar sizlerin emniyetini sağlamak için başvurulacak bir çözüm. Ne sakıncası olabilir?" "Saçmalama. Aklından bile geçirmeni hayret ettim. Seni nasıl bırakabilirim?" "Israr ettim. Gerçek anlamda bir boşanma olmayacak. Hatta istersen gizli de tutabiliriz. Kimseye söylemeyiz. Ben iyileşince de nikahı tazeleriz. Unut bunu. Bir daha da tekrarlama. Duymak istemiyorum. Önceleri sadece bir fikir diye öne sürmüştüm ama karımın tüm tepkisine rağmen şimdi olaya sıcak bakmaya başladığımı duyumsadım. Onlardan kendimi uzak tutmak için işte fena bir fikir değildi. Bunu bizim için değil, Ali için yapmalıyız. Ben asıl onun için endişeleniyorum. İblis her an ona bir kötülük yapmaya kalkışabilir." Selma korkuyla yine yüzüme baktı. "Nasıl bir kötülük? Bilmiyorum. Aklıma da bir şey gelmiyor ama o bir şer tohumu, varlık sebebi bu. Ayrıca çocuğun babasının bedeninde kötülüğün şekillendiğini görmesini de istemiyorum." Karım sustu. Tüylerinin diken diken olduğunu görebiliyordum. Tabii her anne gibi ona en hassas yerinden saldırmıştım. Kuşkulara düşmesi, dehşete kapılması normaldi. Bundan nefret ediyordum. Lakin bir baba ve aile reisi olarak galiba başka çarem yoktu. Selma bir süre sessizliğini sürdürdü. Olmaz dedi sonunda. Boşanmayı kabul edemem. Fakat Ali'yi düşünmek zorundasın. En azından onu da alıp uzaklaşmalısın. Sanırım bu ikiniz için de en iyi çözüm tarzı. Bir süre sizlerden uzak yaşamamda yarar var. Biz mi gideceğiz? İmkan var mı? Nereye gidebiliriz bu mevsimde? Çocuğun okulu da var. Bir an içimi çektim. Sonra isteksizce mırıldandım. Bodrum'a Ömer'in yanına gidebilirsiniz. Ömer Selma'nın ağabeyiydi. 3 yıl önce İstanbul'dan uzaklaşmış Bodrum'a yerleşmişti. Eski bir aktördü ve kardeşini de çok severdi. Orada kendisiyle kafe dengi bir muhit bulmuş, şehrin biraz dışında güzel bir ev yaptırmıştı. Ne yazık ki fırsat bulup bir türlü gidememiştik yeni evine. Ömer yaşamı itibariyle oldukça havai biriydi. 3 kere evlenmiş fakat bir türlü mutlu olamadığı için de evlilikleri hüsranla neticelenmişti. İlk evliliğinde yetişkin bir kızı vardı. Yanılmıyorsam şu sıralar Londra'da üniversitede eğitim yapıyordu. Selma yadırgayarak yüzüme baktı. Bodrum'a mı? Nasıl olur? Ali'yi ne yaparım? O daha 1. sınıfta. Mektep durumu sorun olmaz. Ya abime ne diyeceğim? Ona durumu nasıl açıklayacağım? Gerçeği söylersin dedim. Hasta olduğumu. Hayır, bunun ortaya çıkmasını, herkese yayılmasını istemiyorum. Ben de onu inceledim. İtiraz etmesine rağmen teklim sanırım ona biraz sıcak gelmişti. Hem kendisi hem de çocuğumuz için telaşlandığını anlıyordum. Sen bunu bir daha düşün dedim. Ömer anlayışlı biridir, gerekirse çenesini tutmasını da bilir. Selma teklifimi beyninde değerlendiriyordu ki ikimiz de aynı anda sokak kapısının çalındığını duyduk. Birbirimizin yüzüne baktık, misafir beklemiyorduk, zaten telefon açmadan genellikle ziyaretçimiz olmazdı. Şu birkaç gün içinde arayıp gelmek isteyenleri de Selma uygun bir dille atlatmayı bilmişti. Sen bekle diyerek kapıyı açmaya gitti. Gelen kişi hiç ummadığım biriydi. Doktor Ayşe.